Ayrım 105, sayfa 422, Çerkez Edimi sonu. Fakat Yunanlıların 22 Haziran'da başlayıp 40 günde büyük sonuçlar alan ve daha sonra cephede milli direnişin çöküşü görüntüsünü veren olayların İstanbul'da, İtilaf Devletleri merkezlerinde ve Paris Konseyi'ndeki tepkileri milli mücadele ve Mustafa Kemal aleyhinde oldu. 1 Aralık o çevrelerde milli mücadelenin artık sona erdiği ve Mustafa Kemal'in er geç sahneden çekileceği kanısı bile güçlendi. İşte bu genel görünüşün neticesi olarak Sevr Muahedesi İstanbul hükümeti temsilcilerine o sırada imzalattırıldı. Parantez içinde 10 Ağustos 1920. Dipnot, Sevr Muahedesi bu kitabın ilgili bahsinde işlenmiş olduğu için burada ayrıca üzerinde durulmamıştır. Bir an için ve uzaktan bakılınca her şey mahvolmuş gibi göründü. Mustafa Kemal'in ifadesince vaziyet-i umumiye feci bir manzara arz ediyordu. Meclis de işlemez hale gelmek üzereydi. Çünkü Millet Meclisi kurulurken kabul edilen esaslara göre hükümet azaları ayrı ayrı ve Büyük Millet Meclisi'nce tayin olunuyordu. Halbuki son gelişmeler içinde mecliste öyle rüzgarlar esti ki Büyük Millet Meclisi hem de dahiliye vekilliğine Mustafa Kemal'in hatta huzuruna bile kabul etmediği bir zatı seçmişti. Mustafa Kemal şöyle anlatır. Dipnot, Mustafa Kemal Nutuk sayfa 315-1927 baskısı. Yüksek Meclis'in güvenini kazanmış ve seçilmiş olan bu vekili kabul etmemekle yaptığı muamelenin mahiyet ve nezaketini elbette takdir ediyordum. Dahili vekilliğine meclisin seçtiği zat eski valilerden Tokat mebusu Nazım Bey'di. Dipnot, Nazım Bey ve bu olaylar hakkında daha önce ve Büyük Millet Meclisi'nde iç çatışmalar bahsinde bilgi verilmişti. Yeşil Ordu Teşkilatı'na mensuptu. Bu teşkilat bilindiği gibi Halk İştiraki Yun Fırkası denilen yarı gizli, yarı açık Komünist Partisi ile bir protokol imzalayarak birleşmişti. Çerkez Ethem'de Yeşil Orducu geçiniyordu ve meclisin ne yapmak istediği pek belli değildi. Fakat Mustafa Kemal diretti. Onun meclise karşı bu direnişte de dayanağı mantıktan ve akıl ölçülerinden ibaretti. Onları öyle kullandı ki Büyük Millet Meclisi yalnız onu haklı bulmakta kalmadı, 4 Kasım 1920'de icra vekilleri hakkındaki eski kanunun aksayan ve garip seçimlere yol açan maddesini de şu şekilde değiştirdi. İcra vekilleri Büyük Millet Meclisi'nin meclis azaları arasından göstereceği adaylar arasından mutlak ekseriyetle intihap olunur. Diğer taraftan isyanlar, ayaklanmalar da az çok yatışmıştı. Sevr Muahedesini kabul eden Ferit Paşa kabinesi çekilmiş, yerine Tevfik Paşa kabinesi gelmişti. Daha önce de kaydedildiği gibi Sevr Muahedesi genel bir ruh düşkünlüğü yaratacağı yerde ümitleri milli harekete yöneltti. Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa yeni kabinede Bahriye ve Dahiliye hazırlıklarını almışlardı. İstanbul adına Mustafa Kemal'le en münasip bir yerde buluşmak istiyorlardı. Mustafa Kemal şöyle anlatır. Ahmet İzzet Paşa'nın ve dahil olduğu kabinenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin mahiyet ve selahiyetinden haberdar olmadıkları, hala İstanbul'da bir hükümet yapmak ve memleketin meselelerini halletmek hususlarını düşündükleri görülüyordu. Ama gene de onlarla buluşmayı kabul etti. Kendilerine Bilecik'te buluşabilecekleri cevabını verdi. Paşalar İstanbul'dan yola çıktılar. Garp cephesi kumandanı İsmet Bey, Kasım 1920 ortasında Eskişehir'de vazifesine başladı. Fakat Garp cephesinde kaynayan bir yara vardı. Çerkez Ethem meselesi. İsmet Paşa'nın Garp cephesinde işe başlamasıyla beraber Çerkez Ethem, hastalığını ileri sürerek Ankara'ya gelmişti. Onun Ankara'ya ayak basmasından sonra şehre esaslı bir kuşku havası sindi. Çerkez Ethem Ankara'da ne yapacaktı? Çeşitli dedikodular şehri sardı. Ethem'in Kütahya'daki karargahından hem de Mustafa Kemal'e garip telgraflar çekiliyordu. Ali Fuat Paşa'nın Moskova'ya sefir gönderilmesi ele alınarak şöyle yazılıyordu. Bu gibi zatların muhitinizden uzaklaştırılması, zatı devletlerinin diktatörlük ilan edeceğiniz hesabını, parantez içinde kanısını uyandırmaktadır. Dipnot, Ali Fuat Paşa'nın Sivas Kongresi sırasında Kuvayi Milli Umum Kumandanı olarak atandığı malumdur. Garp cephesinde ve bilhassa Geyve Boğazı ile Adapazarı Düzce arasındaki isyanlar safhasında Kuvayi Milliye ve bilhassa Çerkez Ethem'le beraber çalışmak vaziyetinde bulunduğu da daha önce özetlenmişti. Ama Ali Fuat Paşa, gayrimuntazam ordunun ve çeteciliğin değil, muntazam ordunun taraflısı ve savunucusuydu. Hatta bütün zorluklara rağmen ve Yozgat isyanı sırasında Çerkez Ethem'in Ankara'ya çağrılmaması yolundaki gizli teklifleri hatıratında tarih ve numaralarıyla verilmiştir. Buna rağmen onu çeteciliğin, gayrimuntazam kuvayi milliyeciliğin taraflısı ve muntazam orduya karşıymış gibi göstermek gayretinde olan yayınlar ve teşebbüsler olmuştur. Bu yanlış görüş ve kanaati doğrulayacak belgeler ise mevcut değildir. Ali Fuat Paşa, İstiklal Savaşı'nın şanlı ve saygıdeğer bir mücahidiydi. Demek ki artık düğümler kopacaktı ve kopması lazımdı. Çerkez Ethem'le kardeşi Reşit Ankara'da, diğer kardeşi Tevfik Kütahya'da Kuvayi Seyyare'nin yani Ethem kuvvetlerinin başındaydılar. Ethem Ankara'da bir dert kaynağıydı. Kütahya'daki Tevfik Bey ise Garp Cephesi kumandanlığına karşı cephe almıştı. Yunanlılara gelince Bursa cephesinde büyük yığınaklar yapıyorlardı. Hatta İznik cephesinde Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın yerinde gidip vaziyeti görmesini icap ettirecek kadar hareketli bir vaziyet vardı. Kuvayi Seyyare'nin durumu her gün biraz daha belirsiz, muammalı fakat isyancı bir hal alıyordu. Cephe kumandanının yazıları ya cevapsız bırakılıyordu yahut da gayet sert, aksi, incitici cevaplar geliyordu. Hatta bir aralık cephe raporları tamamen kesildi. Bunun sebebini soran cephe kumandanı İsmet Paşa'ya Kuvayi Seyyare adına bir yüzbaşı imzasıyla garip bir cevap geldi. Raporlar lazım olduğu vakit Ankara'daki Büyük Millet Meclisi reisliğine gönderilmiştir. İmza yüzbaşı Tahsin. Demek Garp cephesi cephenin bir kısmını elinde tutan Kuvayi Seyyare'den rapor alamayacaktı. Bu kuvvetten hem de bir yüzbaşı dilerse cephe kumandanına muhatap olabileceği gibi canı istediği zaman da doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi reisliğine yazı yazabilecekti. Kuvayi Seyyare kumandanı yahut bu kuvvetler üzerinde kardeşi Çerkez Ethem'in vekili olan Tevfik Bey'den de usulü dairesinde umumi kuvvet cetvelleri isteyen İsmet Paşa'ya şöyle bir cevap gelmişti. Kuvayi Seyyare ne bir tümen ne de muntazam bir kuvvet haline getirilemez. Bu serserilerin başına ne bir subay ne de bir hesap memuru koymak mümkün olmamakla beraber bunun kabulüne de imkan yoktur. Çünkü subay gördüler mi Azrail görmüş gibi isyan ediyorlar. Bizim müfrezelerimiz Pehlivan Ağa, Sarı Mehmet, Topal İsmail gibi adamlar tarafından idare edilmektedir. Bölük eminleri de yazdığını okuyamaz ve okuduklarını yazamaz adamlardan ibarettir. Hem sen ne yapıyorsun diye bunların değiştirilmeleri de mümkün değildir. Kuvayi Seyyare'nin gelişi güzel idare edilmesi lazımdır. Peki ya ama bir harp cephesinin mukadderatı artık gelişi güzel serserilerin keyfine bırakılır, öyle idare edilebilir miydi? Bir milli mücadelenin kaderi, asi, serseri, başıbozuk bir kalabalığa emanet edilebilir miydi? Mustafa Kemal Ankara'daki durumun endişe verici gelişmelerini izliyordu. Cephe raporlarını Çerkez Ethem Ankara'da ve dilediği zaman doğrudan doğruya Mustafa Kemal'e veriyordu. Mustafa Kemal en son tevazu kademesinde Tevfik Bey'i uyarmak istedi. Birinci Kuvayi Seyyare Kumandanı Vekili Tevfik Beyefendi'ye. 2-3 günden beri doğrudan doğruya tarafı acizaneme göndermekte olduğunuz raporların son maddesinde Garp cephesi ordu kumandanlığına verilmiş olduğunu kayıtlı bulunmaması dikkatimi çekti. Bu bir sehiv midir, parantez içinde yanlışlık mıdır, yoksa bir sebebi mi dayanmaktadır? Bu hususta itai malumat buyurulmasını rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in bu mütevazı uyarısına cevap dahi verilmedi. Tevfik Bey ise Kütahya'dan Ankara'ya kardeşini ve etrafta da duyurulmasını hesaplayarak gayet sert yazılar yazıyordu. Garp ordusu kumandanı İsmet Bey'in bu cephe kumandanlığını idare edemeyeceğini anlıyorum. Garp cephesi kumandanını bundan böyle amir tanımayacağım vesaire. Mustafa Kemal diyor ki, Ethem ve kardeşleri kendilerinin fikirlerine uyan bazı arkadaşları milli hükümete isyana karar vermişlerdi. Bu kararlarının uygulanması için cephede Tevfik Bey kuvvetlerini cephe gerisine çekerek toplanmak, Ankara'da da Çerkez Ethem'le kardeşi Reşit Bey'i siyasi zemini hazırlamakla meşguldüler. Ethem ve kardeşlerinin isyanından asla çekinmiyordum. Onun için gayet serin ve geniş hareket ediyordum. Fiili ve mütecaviz hareketlerinin umumi efkarda daha ziyade aydınlık peyda etmesini bekleyerek icabını yapmayı tercih ediyordum. Bu arada Kuvayi Seyyare kumandanı Çerkez Ethem, Ankara'da seyyar bir sır, çözülmeyen bir soru işareti gibi dolaşıyordu. Hatta bir defasında Mustafa Kemal'i Ankara istasyonundaki bürosunda garip bir ziyarette bulundu. Peşinde tepeden tırnağa silahlı adamlarından bir kafileyle birden ve bu yeri basar gibi Mustafa Kemal'in çalıştığı binaya girdi. Adamlarından bir kısmı derhal kapıları tuttular. Bir kısmı merdiven başlarıyla yukarı holü istila ettiler. Mustafa Kemal'in kapısına da silahlılar dikildi ve Ethem Mustafa Kemal'in odasına daldı. Dipnot, gerçi bu sırada Ethem'in adamları etrafında da mümkün olan emniyet tedbirleri alınmıştı ama. Maksadı neydi hala bilinmez. Fakat Mustafa Kemal hiç telaş etmedi. Gayet soğukkanlı davrandı. Misafirini çok nezaketle kabul etti. Hal hatır sordu. Sıhhatiyle ilgilendi. Çerkez Ethem de konuşmayı dağıtmadı. Aslında nazik, terbiyeli, uysal bir insan görünüşünde kaldı. Muhakkak ki bazı seçkin vasıfları ve kabiliyetleri olan, fakat gene anlaşıldığına göre kaba ve dengesiz kardeşlerinin etkisi altında kalan, maceralara itilen Ethem, paşanın yanından saygıyla ayrıldı. Holdeki, merdivenlerdeki, dışarıdaki silahşörlerini peşine taktı ve çekildi gitti. Öyle sanılır ki Mustafa Kemal o gün kesin bir tehlike atlatmıştı. Bu tehlikeyi atlatışta onun silahı, sadece soğukkanlılığı, sükuneti, nezaketi ve bütün bunların üstünde de karşısındaki basit insanı bir anda büyüleyen, üstün, vakarlı ve hakim şahsiyeti olsa gerektir.